Ayrım 12.
Ardından Yeniçeri ağalarının ocağa 10 bin asker daha alınması yolundaki önerilerini de tartışmaya bile gerek görmeden geri çevirince ulema ile Yeniçeriler arasındaki ilişki bütünüyle kopmuştur. İki taraf da ötekini bir an önce temizleyebilmek için bir takım gizli anlaşmalar yaparak hazırlıklara başlamışlardır hemen. Kösem Sultan ağaları, 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan da Yeniçerilere karşı ulemayı desteklemektedir. Kösem Sultan'ın kurduğu plana göre Yeniçeriler açık bırakılacak kapıdan gece gizlice saraya girerek korumalarını temizleyip Sultan Mehmet'i tahttan indirecek ve yerine Şehzade Süleyman'ı padişah ilan edeceklerdir. Ancak Kösem Sultan'ın cariyelerinden biri kurdukları planları gizlice haber vermiştir padişahın annesi Turhan Sultan'a. Bunun üzerine hemen gerekli önlemleri alan sultanın adamları da ayak seslerini duyunca Yeniçerilerin geldiğini sanıp sevinçle odasından çıkan Kösem Sultan'ı yakalayıp orada perde ipleriyle boğup öldürmüşlerdir. Ardından bütün kapılar kapatılıp saray halka silahlandırılmış ve Kösem Sultan'ın bütün adamlarının kellesi derhal uçurulmuştur. Sabah da bütün ulema, yöneticiler, vezirler saraya çağrılmış ve ulemadan Hanefi Efendi ile Hocazade Mesud Efendi'nin önerisi üzerine Sultan Mehmet sancağı şerifi açtırmıştır. Yeniçerileri karşı halkı direnmeye çağırarak ve ağaların katline fetva verilmiştir. Akın akın gelip sarayın avlusunu, önünü, at meydanını dolduran halka sipahilerle kimi Yeniçeri bölükleri de katılınca yalnız kalan ağalar yakalanıp görevden alınarak çeşitli illere sürülmüşler. Sonra da kimi yolda, kimi gittiği yerde birer birer öldürülerek temizlenmişlerdir. Bu olaydan sonra gerçekten de Yeniçerilerin bir süre iç politikada hiçbir etkinliği kalmamıştır gördüğümüz kadarıyla. Nitekim Profesör Uzun Çarşılı'nın verdiği bilgilere göre Siyavuş Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirilen Gürcü Mehmet Paşa da sadaretinin 7. ayı daha dolmuş dolmamışken çok yaşlı olduğu gerekçesiyle görevden alınıp yerine Tarhoncu Ahmet Paşa'nın getirileceğini anlayınca Yeniçerileri değil sipahileri tahrik etmiş ancak bu girişimi duyulduğundan derhal cezalandırılmış ve mühür elinden alınmıştır. Okuması yazması da olmayan bu yaşlı paşadan sonra sultanın "Bire paşa ne dersin? Bu masarife para yetiştirmeyi taahhüt eder misin?" diye açık açık pazarlık ederek sadrazamlığa getirdiği Tarhoncu Ahmet Paşa ile Ardılı Derviş Mehmet Paşa dönemlerini ise birinin söz verdiği halde kendi bütçesinden karşılamak yerine giderleri azaltmaya çalışarak Yeniçerilerle sipahilerin sayısını düşürüp donanmanın ödeneğini kesmeye kalkışması üzerine saraya çağrılarak sessizce öldürülmüş, diğerinin de birden hastalanıp felç geçirmiş olması yüzünden mühür kolayca alınıp verildiği için zaten bir silahlı güce gerek duyulmamıştır. Ama Derviş Mehmet Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirilen, tarihçilerimizin okuma yazma bilmez, cahil fakat kendini çok beğenmiş, şöhret düşkünü, bön biri olarak tanımladığı, o sıralar Halep valisi İpşir Paşa'nın elinden mührü Hümayun'u geri alabilmek pek de kolay olmamıştır doğrusu. Çünkü sadrazam olduğunu öğrenir öğrenmez hemen başkente gitmemiş, sanki önce taşradaki ayaklanmaları bastırmaya çalışıyormuş gibi gerekçelerle Anadolu'yu il il dolanıp tam 4 ay sonra ardında çeşitli vaatlerle kandırılmış, tımarı elinden alınmış sipahilerden, işsiz kalmış sekbanlardan, Levent'te denilen çift bozanlardan oluşan 20 bin kişilik bir serseriler ordusuyla dönmüştür İstanbul'a. Sanki sadrazamlığa gerçekten atanmış olabileceğine inanmamaktadır. Bir tuzağa düşmemek için tetiktedir. Nitekim bu nedenle olsa gerek ki askerlerini Üsküdar'da mevzilendirdikten sonra geçmiştir karşıya. Padişahın kendisini halası Ayşe Sultan'la evlendirmesi üzerine de o şımarıklıkla derhal zorbalığa başlamış ve ilk işi rakiplerinden kimini çeşitli oyunlarla İstanbul dışına göndermek, kimini de öldürterek mallarına el koymak suretiyle saf dışı etmek olmuştur. Daha sonra da kendisinin sadrazamlığa getirilmesi ve başkentte bulunmadığı o 4 ayda mührün elinden geri alınmaması için canını bile tehlikeye atan Kaptanı Derya Kara Murat Paşa ile sürtüşmüştür. Paşanın sultan tarafından saraya iki kez kendisine haber verilmeden çağrılmış olduğunu öğrenir öğrenmez ona da düşman kesilmiş ve donanmanın başına geçip bir an önce sefere çıkması için düzenler kurmaya başlamıştır. Bu durumun farkına varan Kara Murat Paşa da derhal karşı girişimlerde bulunmuş ve ilginçtir, kendisi de eski bir Yeniçeri ağası olduğu halde İpşir Paşa'yı sadrazamlıktan düşürebilmek için Yeniçeri Ocağı ile değil sipahilere başvurmuş, onlarla işbirliği yapmıştır. Beraberinde getirip Üsküdar'a yerleştirdiği sipahiler, segbanlar, leventler de hem kendilerine verilen sözlerin hiçbirinin tutulmamış olması hem de donanmanın İstanbul dışına çıkarılmasının hemen ardından kendilerinin de Yeniçeri Ocağı'na kırdırtılacakları dedikoduları yüzünden zaten sadrazama kırgındırlar. Bu durumu iyi değerlendiren Kara Murat Paşa, sadrazamın gazabına uğramış öteki ulema ile birlikte gerçekten de ustaca bu askerlerin Üsküdar'dan İstanbul'a geçip at meydanında toplanarak ayaklanmalarını sağlamışlardır. Önce sadrazamla Şeyhülislam'ın konaklarını yağmalayan bu sipahiler de sonra sarayın kapısına dayanarak mührün İpşir Paşa'dan alınıp ikinci kez Kara Murat Paşa'ya verilmesini gerçekleştirmişlerdir. Kara Mustafa Paşa da topu topu 3 ay süren bu ikinci sadrazamlığında ilk iş olarak hem Revan ve Bağdat seferleri sırasında cepheden kaçtıkları için adları defterden silinmiş sipahileri yeniden ocağa aldırtmış, hem de yeni uygulamaya göre yaşlı yeniçerilerin ölmeleri halinde yerlerine geçmek üzere Ağa Çırağı adı altında ocağa ücretsiz olarak yazdırdıkları Veledeş denilen oğullarının veya yakın akrabalarının da yeniçeri olmalarını sağlamıştır. Böylece Profesör Uzun Çarşılı'nın belirlemelerine göre Tarhonca Ahmet Paşa'nın sadrazamlığı sırasında yaşamı pahasına 25.500'e indirmiş olduğu sipahi mevcudu yeniden 50.000'e, 55.000'e düşürdüğü yeniçeri sayısı da 80.000'in üzerine çıkmıştır. Yani bu kez de sipahiler Ali Kıran Başkesen kesilmişlerdir sadrazamın başına. Yüklü rüşvetlerle sattıkları görevlere ataması için her gün yüzlerce kişiyi ellerinden tutup karşısına dikilmektedirler. Bir dediklerinin iki ettirilmesine de katlanamamaktadırlar üstelik. Nitekim Kara Mustafa Paşa da bu yüzden sipahilerin zorbalığı karşısında daha fazla dayanamamış ve sultandan hacca gitmek için izin alarak 3 ay sonra sadrazamlıktan istifa edip hemen ayrılmıştır İstanbul'dan. Ardından Süleyman Paşa da sadrazamlığa ancak 6,5 ay dayanabilmiş ve sultanın bir eşref saatinde artık yaşlandığı gerekçesiyle görevden alınmasını sağlayıp sipahilerin elinden canını kurtarmıştır. Çünkü hemen ardından sadrazamlığa atanan Deli Hüseyin Paşa'nın Girit'te bulunması nedeniyle o gelinceye dek yerine vekil, geçici olarak görevlendirilen Zurna Zen Mustafa Paşa'nın çeşitli dolaplarla ne yapıp edip Mührü Hümayun'u ele geçirdiği haberi duyulur duyulmaz sipahiler derhal ayaklanmışlar ve sultanı ayak divanına çağırmışlardır kendilerinden habersiz yapılan bu atamadan dolayı. Bu ayak divanında da yanına vezirlerini ve ulemayı alarak çıkan sultana tam 30 kişinin adının yazılı olduğu bir liste verip hepsinin derhal öldürülmesini istemişlerdir. Kimi vakanüvislere göre bu listede annesi Turhan Sultan'ın da adı vardır ve padişah boynuna makreme, mendil takıp ağlayarak annesinin kendisine bağışlanmasını rica etmiş ancak sildirebilmiştir listeden adını. Gene vakanüvislerin yazdıklarına göre Sadrazam Zurna Zen Mustafa Paşa'nın sultanın listede adı bulunanların mallarına derhal el konularak sürgüne gönderilmelerini buyurduğunu açıklaması üzerine de sipahiler, "Hayır, onlar katlolunmadıkça feragat etmezüz, seni de sadrazam olarak zaten istemezüz" diyerek karşı çıkmışlardır. Padişah çaresiz razı olmuş ve yeni sadrazamı derhal görevden alarak Bostancıbaşı'ya da bir hat-ı hümayun yazıp listedeki kişilerin öldürülmesini buyurmuştur. Zurnezen Mustafa Paşa'nın sedareti de ancak 4 saat sürebilmiştir böylece. Bostancıbaşı listedeki kişilerden orada bulunanları derhal boğup öldürerek cesetlerini saray duvarının dışına atmıştır. Sipahiler de bu cesetleri at meydanındaki çınar ağaçlarının dallarını ayaklarından bağlayıp asarak sallandırdıkları için bu olaya kimi tarihçiler çınar vakası, kimi tarihçiler de doğu mitolojilerindeki meyvesi insan olan vakvak ağacından esinlenerek vakayı vakvakiye demişlerdir. Bu olaydan sonra sipahiler kuşkusuz daha da azgınlaşmışlardır. Artık astıkları astık, kestikleri kestiktir. Kasıp kavurmaktadırlar ortalığı. Giderek gemi iyice azıya almışlar, sipahilere karşı kötü davranmış kimi vezir ve beyleri cezalandırmak üzere ordunun başına geçip Anadolu'ya sefere çıkması için sultana da baskı yapmaya başlamışlardır. İlginçtir, bu durum karşısında iyice bunalan saray ve ulema, çaresiz gene Yeniçeri Ocağı'na başvurmuştur sipahilerinden kurtulmak için. Sadrazam vekiliyle Şeyhülislam, ocağın elebaşılarından Kara Hüseyin Ağa'yı gizlice saraya çağırarak bu duruma bir çare bulmasını istemişlerdir. Ağa'nın önerisi üzerine de sanki ordu Yeniçerilerin de sipahileri desteklemesi yüzünden sultanın serdarlığında Anadolu'ya sefere çıkmak zorunda kalmış gibi hemen ertesi sabah tuğlar cephanelik önüne dikilmiş ve seferle ilgili konuları görüşmek üzere bütün yöneticiler, ulema, Yeniçeri ağaları, sipahilerin elebaşıları saraya çağrılmışlardır. Öte yandan meydan ağaları da salondaki önemli noktaları tutup gerekli önlemleri önceden almışlardır. Bu elebaşılar padişahın huzurunda yapılan toplantıda da gene ileri geri konuşmaya başlayınca Şeyhülislam, padişah üzerine tahakküm edip devlet ve raya nizamını bozup ortalığı fesada vermeye kalkışanların şeriat kılıcıyla ortadan kaldırılmaları vaciptir diye fetvayı vermiş ve padişahın işareti üzerine de toplantıya katılan sipahilerin elebaşıları Hasan'ın, Şamlı Mehmet'in, Yamak Ali ve Kara Osman'ın hemen arada kafaları uçurulmuştur. Dışarıda bekleyen 20 kadar adamları da derhal öldürülmüşlerdir. Bu olay sipahilerin gözünü kısa bir süre içinde olsa kuşkusuz yıldırmıştır. Ama sanırız birkaç ay sonra 70'ini çoktan aşmış bir ihtiyarın Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa getirilmiş olmasını galiba fırsat bilip eski olanaklara yeniden kavuşmak umudunun coşkusuyla hemen ayaklanmak için bahaneler aramaya başlamışlardır gene. Örneğin yaşlı oluşuna bakıp oyunlarına kolayca alet edebileceklerini sandıkları sadrazamın daha ilk günden çok sert önlemler alarak kimsenin hükümet işlerine burnunu sokmasına izin vermediğini görünce daha üçüncü ayda değiştirmeye kalkışmışlar, beceremeyince de gözdağı vermek için bu kez sanki birikmiş ücretlerini istiyorlarmış gibi topluca defterdarın konağına gidip taşlamışlar, camlarını kırmışlardır. Bir ay sonra da ayaklanıp yolda ayaklandıklarını da yanlarında zorla götürerek at meydanında toplanmışlardır. Ancak padişah ayak divanına çıkarak onları dinlemek yerine "Cülusumdan beri bu sipahi eşkıyasının fenalığı haddi aşmıştır" diyerek sert bir dille ferman yayınlayıp onların derhal temizlenmelerini buyurmuştur. Sipahilerin de adam göndererek kendileriyle birlikte kazan kaldırmalarını istedikleri Yeniçeri ağaları ise padişahın bu çağrısına uyup "Fesat ve fitneden biz de bıktık, padişahımızın emrini bekliyorduk" diyerek hemen harekete geçmişler ve yakaladıkları sipahileri derhal katletmişlerdir. Ancak ilginçtir, bu olayın hemen ardından Venediklilerin Çanakkale Boğazı'na çıkartma yapacağı öğrenilir öğrenilmez acele düzenlenen sefer öncesinde de Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa sanki Yeniçerilerin gene şımarıp zorbalaşmalarına kesinlikle izin verilemeyeceğini göstermek için özellikle Çırpıcı Çayırı'nda ulüfe defterlerini getirterek bir bir yoklama yaptırmış ve sefere katılmayan askerlerin adlarını derhal sildirtmiştir defterden. Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşı sırasında da Anadolu yakasındaki karargahından düşman gemilerini top ateşine tuttururken bazı Yeniçerilerin teknelerini Gelibolu yakasına yanaştırıp karaya çıktıklarını görünce hemen bir kayağa atlayıp karşıya geçmiş ve orada derhal kaçaklardan 7-8 yüzün kellesini vurdurmuştur. Kaçıp yeniden gemisine dönmeyenleri de bir bir toplatarak karargahta cezalandırmıştır. Savaş kazanıldıktan sonra da bir yandan başarılı askerleri ödüllendirirken bir yandan da çarpışmanın başında kalyonunu baştan kara ettirip kaçan, dolayısıyla 3 kalyonun Venediklilerce yakılmasına neden olan Ferhat Paşa ile bölük komutanlarını, gene cepheden kaçmış 2. filo komutanı Osman Paşa'yı, Tophaneli Mehmet Kaptan ile birkaç Mavna kaptanını daha buldurtup askerin önünde diz çöktürterek kafalarını uçurtmuştur. Bu davranışından dolayı sadrazama karşı Yeniçeri Ocağı'nda da "Bu kocanın, ihtiyarın hareketi hareket değildir. Yeniçeri Ocağı'na da kılıç koyup zabitlerin katline başladı. Bir gün evvel bunun tedariki görülmek gerekir" şeklinde bir takım homurdanmalar başlamamış da değildir kuşkusuz. Ne var ki Köprülü Mehmet Paşa çok başarılıdır. Venedik donanmasını yendikten sonra Bozcaada'yı ve Limni'yi de almıştır. Nitekim bu özgüvenle orduda disiplini daha da güçlü hale getirebilmek için gerek Yeniçeri Ocağı'ndaki gerekse sipahiler arasındaki temizliği seferden döndükten sonra da çekinmeden sürdürmüştür. Örneğin buyruğuna karşın Yeniçerilerin kışlamak üzere Edirne'ye gelmek istememelerinin Yeniçeri ağası Ali Ağa'dan kaynaklandığını öğrenince onu derhal görevden almış, eski görevine dönebilmek için bu kez de Yeniçerileri ayaklandırmaya çalıştığını duyunca hemen Edirne'ye getirterek padişahın huzurunda öldürtmüştür. Yine sipahi ağalarından Nakkaş Hasan Ağa'yı da Bozcaada'nın alınmasında yararı görüldüğü için atadığı İstanbul İhtisap Ağlığı Belediye Başkanlığı sırasında kentin güvenlik sorumlusu Paşa ile işbirliği yaparak kendisine karşı sipahileri ayaklandırmaya kalkışmasını bu hizmetinden dolayı bağışlamış olduğu halde Erdal seferine çıkmadan önce Edirne'de yeniden çevresine topladığı çapulcularla çadırı basıp kendisini öldürmeye kalkışması üzerine derhal yakalatıp 4-500 arkadaşıyla birlikte öldürtmüştür. Köprülü Mehmet Paşa'nın yeğeni, kardeşi Hasan Ağa'nın oğlu, amcazade Hüseyin Paşa'nın sadrazamlığı sırasında vakanüvisliğe getirdiği Naima da kendi adıyla anılan tarihinde bu olayla ilgili olarak Vezir-i Azam Boğaz'dan Edirne'ye gelinceye kadar ve Edirne'de her gece Yeniçeri ve sipahilerin fesada müstahit dişlerinden ve meşhur elebaşılarından 40-50 kişiyi gizlice öldürttü. Öyle ki Edirne'nin Tunca suyu kenarında bulunan başsız adam cüsselerinin adedi bir hayli idi diye yazmaktadır. Naima tarihi C6-S315. Kuşkusuz çıkarı bozulan Yeniçeri ve sipahi ağları ile birlikte ulema da Köprülü Mehmet Paşa'nın bir an önce sadrazamlıktan düşürülmesi için sultana baskı yapmakta, dedikodular çıkarmakta, tuzaklar kurmaktadır. Nitekim paşanın Serdar-ı Ekrem olarak ordunun başında Erdal seferine çıkmasını fırsat bilmişler ve Abaza Hasan Paşa'nın başına topladığı sipahilerle Anadolu'da Vezir-i Azam öldürülmedikçe ne sefere çıkarız ne de ferman olunan yana gideriz diye sultana haberci göndererek ayaklanmasını sağlamışlardır. Sultanın ahdim olsun bundan sonra katliam ile hepsini kılıçtan geçirtip hiçbirini sağ koymayacağım. Sizleri de katlederim lakin elçiye zeval yoktur. Varın yıkılın karşımdan diyerek habercileri öfkeyle kovması ve ardından ayaklananların öldürülmesi için fetva alıp ferman çıkarması üzerine de bu kez Abaza Hasan Paşa'nın sipahilerinin sanki pişman olmuş ve ulufesini almaya gelmiş gibi İstanbul'a dönerek Yeniçerileri de ayaklandırıp sadrazama bir suikast düzenlenmesini planlamışlardır. Ancak başarıyla sonuçlanan Erdal seferinin ardından Anadolu'daki sipahilerin de birden pişmanlık getirerek akın akın İstanbul'a dönmeye başlamalarından kuşkulanan Köprülü Mehmet Paşa bu yeni tuzağı öğrenince hemen defterleri getirtip sefere katılmamış 7000 sipahinin adlarını saptatmış ve bunlardan İstanbul'a gelmiş olanları derhal toplatıp daha sonra gelenleri de kentin giriş kapılarında yakalatarak binden fazlasını öldürtmüştür. Ötekilerin yakalanıp öldürülmeleri için de ferman çıkartmıştır. Görüldüğü gibi Köprülü Mehmet Paşa'nın Mührü Hümayun'u alır almaz yaptığı ilk iş, Yeniçeri ve sipahi ağalarının burnunu kırarak öncelikle onların zorbalıklarını son vermek olmuştur. Bu amaçla hiçbir başı bozukluğa görmezden gelip ödün vermemiş ve gerektiğinde binlerce sipahi ile Yeniçeri kellesi uçurtmuştur gözünü bile kırpmadan. Daha sonra da Anadolu'daki ayaklanmaları bastırma işine girişmiş ve öncelikle o ana kadarki ayaklanmalara destek olmuş, yardım etmiş, kanat germiş ne kadar Yeniçeri, dirlik sahibi sipahi, zaim, vezir, sancak beyi, müderris, kadı, softa, hoca kim varsa hemen yakalanarak öldürülmelerini buyurup adım adım izletmiştir onları. Halkın elindeki silahları toplatmıştır. Elinde seceresi olmayan hacı hoca takımının başlarına sardıkları yeşil sarıkları söktürmüştür. Bu önlemler Yeniçeri ve sipahi ağalarının ocakları artık iç politikada bir zorba güç haline getirmelerine son verdiği gibi ilginçtir. Ordu içindeki disiplinin de yeniden sağlanmasına neden olduğu için askerin savaşma gücünü de kendiliğinden yükseltmiştir doğal olarak. Nitekim bu nedenle Köprülü'den sonra oğlu Fazıl Ahmet Paşa'nın ve damadı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın sadrazamlıkları sırasında da ta 1683'teki Viyana bozgununa kadar tam 22 yıl boyunca hiçbir ocaklı ayaklanması olmamıştır. Ama Köprülü Mehmet Paşa daha ilk günden itibaren Yeniçeri ve Sipahi Ağaları ile birlikte burunlarını kırıp yetkilerini azalttığı için zaten nicedir bir köşede pusuda bekleyen ulema, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın cihangir olma tutkusuyla karşı çıkanları asıp keserek tek başına karar verip zamansız giriştiği Viyana kuşatmasının tam bir bozgunla sonuçlanmasını fırsat bilmiş ve Köprülüler döneminin artık sona ermesi için hemen girişimlere başlamıştır. Üstelik sadrazamın sefere çıkarken yerine İstanbul'da kaymakam, vekil olarak bıraktığı yakın dostu Kara İbrahim Paşa'yı da kendisinin sadrazam olmasına çalışacaklarını söyleyerek kandırmışlardır. Sonra da gerçekten sultanın daha Belgrad'dayken mührü elinden aldırtıp Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kellesini uçurtmasını sağlamışlardır. Yerine de bir süre daha ölçülü davranmayı yeğledikleri için olsa gerek Kara İbrahim Paşa'yı sadrazamlığa getirmişlerdir tasarladıkları gibi. Ancak üç ayrı cephede savaşıldığı halde sadrazam Kara İbrahim Paşa ola ki koltuğunu yitirmek korkusuyla 2 yıl boyunca İstanbul'dan hiç ayrılmamış ve yerine kendisine seçenek olacak gördüğü paşaları serdar komutan olarak atayıp göndermiştir. Ama ardı ardına alınan yenilgiler üzerine de sultan kendisini görevden almış, yerine Sarı Süleyman Paşa'yı sadrazamlığa getirmiştir. Görüldüğü gibi Köprülü Mehmet Paşa'nın yeniden sağladığı disiplin, ordu içinde hala etkisini sürdürüyor olsa gerek ki, ne Kara İbrahim Paşa'nın göreve getirilmesinde ve alınmasında, ne de mührün Sarı Süleyman Paşa'ya verilmesinde, Ocaklıların herhangi bir rolü söz konusu olmuştur. Ne var ki tıpkı Kara İbrahim Paşa gibi İstanbul'dan ayrılmak istemediği halde sultanın buyruğuyla ordunun başında savaşa katılmak zorunda kalan Sarı Süleyman Paşa'nın kötü yönetimi ve hataları yüzünden Avusturya cephesinde durum tam bir felaket halini alınca artık asker dayanamayıp sadrazama karşı ayaklanmıştır. Sarı Süleyman Paşa'nın bunu öğrenir öğrenmez otağını terk ederek kaçması üzerine de Halep Beylerbeyi olarak cephede bulunan Siyavuş Paşa'yı seni veziri azam ettik diyerek zorla otağa getirip sadrazam ve serdar-ı ekrem başkumandan ilan etmişlerdir. Sultanın bu oldu bittiği karşı çıkmayıp sedaret mührünü acele Belgrad'a göndererek cepheden ayrılmamasını buyurduğu halde Siyavuş Paşa hemen ordunun başında İstanbul'a doğru yola çıkmış ve Şeyhülislam'a Yeniçeri ağalarının ağzından bir mektup yazdırıp askerin bu sultan tahta oturduğu sürece artık savaşmak istemediğini bu nedenle 4. Mehmed'in indirilerek yerine kardeşi Şehzade Süleyman'ı sultan ilan etmeye karar verdiklerini bildirmiştir. Şeyhülislam'ın çağrısı üzerine gizlice toplanan ulemanın bu padişahtan biz de memnun değiliz. Ulemayı ayaklar altına alıp bir alay yeteneksiz kişiyi ileri çekti, havasına düştü, nasihat kabul etmez, söz dinlemez oldu. Bunun düşürülmesi bizim de muradımızdır. Fakat askerin İstanbul'a gelince edepsizce başına buyruk hareket etmeyeceğini söz verirseniz size yardımcı oluruz diye haber göndermesi üzerine de anlaşma sağlanmış ve Sultan 4. Mehmet tahttan indirilerek yerine Şehzade Süleyman, 2. Süleyman olarak sultan ilan edilmiştir.